Ayrım 20. Sayfa 184. Göğüsleri örtülüydü. İyi yolu kadınlar sokakta göğüsleri açık dolaşmazlar, çıplaklıklarını sahiplerine saklarlardı. Bilekleri altın bilezikleriyle doluydu. Boynundaki çukurda bir tek mücevher yumuşak derinin üzerinde mavi mavi parlıyordu. Orada nasıl duruyor? Ne? Veya mücevheri göremediği için farkında değilmiş gibi davranabiliyor, Şibe'nin elini göğüslerinin üzerinde uzatıp mücevheri göstermeye, belki de ona dokunmaya zorluyordu. Şibe gülümsedi ve mücevhere dokundu. Yapışık mı? Aa, o mu? Hayır, orada küçük bir mıknatıs gömülü. Mücevherlerin arkasında, küçük bir parça maden. Yoksa tam tersi mi? Her neyse, yapışık duruyoruz. Derinin altında bir mıknatıs mı var? Diye sordu Şibe, saklamaya gerek duymadığı bir hoşnutsuzlukla. Veya gülümsedi ve Şivey'in orada bir yaranın küçük gümüşü çukurundan başka bir şey olmadığını görmesi için Safir'i yerinden aldı. Yaptıklarımı o kadar yanlış buluyorsunuz ki. Bu bana canlılık veriyor. Ne söylersem söyleyeyim, ne yaparsam yapayım, senin gözünde kendimi alçaltamayacağımı hissediyorum. Çünkü zaten en dipteyim. Bu doğru değil, diye karşı çıktı Şivey. Veya'nın oyun oynadığını biliyordu. Ama oyunun kurallarından pek azının farkındaydı. Hayır hayır, ahlaki dehşeti görünce tanırım. İşte böyle. Kaşlarını kederli bir şekilde çattı. İkisi de güldüler. Gerçekten anaresi kadınlardan çok mu farklıyım? Aa, evet gerçekten. Hepsi kaslı, son derece güçlü kuvvetli mi? Herhalde çizme giyerler, kocaman düz tabanları ve akılcı giysileri vardır. Ayda bir kez tıraş olurlar. Hiç tıraş olmazlar. Hiç mi? Hiçbir yerlerini mi tıraş etmezler? Aman tanrım. Başka bir şeyden bahsedelim. Senden. Şivek çimenin üzerinde Veya'nın bedeninin doğal ve yapay kokularıyla çevrilecek kadar yakınına uzandı. Bilmek istiyorum. Bu rastlı bir kadın. Her zaman daha alt düzeyde olmaktan memnun mudur?
Kimden daha alt düzeyde?
Erkeklerden.
Ha, şu mesele. Öyle olduğumu düşünmemin neden ne?
Toplumunuzdaki her şey erkekler tarafından yapılıyor sanki. Endüstri, sanat, yönetim, hükümet, kararlar. Bütün yaşamınız boyunca da babanızın ve kocanızın adını taşıyorsunuz. Erkekler okula gidiyorlar, siz gitmiyorsunuz. Hepsi öğretmen, yargıç, polis, hükümet üyesi oluyor, değil mi? Neden her şeyi denetlemelerine izin veriyorsunuz? Neden istediğinizi yapmıyorsunuz?
Yo, yapıyoruz. Kadınlar tam istedikleri şeyleri yapıyorlar. Üstelik ellerini kirletmek, pirinç başlıkları giymek ya da yönetim merkezine bağırıp çağırmak zorunda değiller bunu yapmak için.
Ama yaptığınız nedir?
Ne olacak? Erkekleri yönetmek tabii. Hem de biliyorsunuz ki onlara bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Çünkü hiçbir zaman buna inanmıyorlar.
Hay Allah, bak şu komik küçük kadına, diyorlar. Başınızı okşuyorlar ve son derece mutlu, madalyalarını şıkırtarak yürüyüp gidiyorlar.
Sen de mi çok mutlusun?
Gerçekten de öyleyim.
İnanmıyorum buna.
Çünkü ilkelerine uymuyor. Erkeklerin hep kuramları vardır ve her şeyi onlara uymak zorundadır. Hayır, kuramlar yüzünden değil. Senin mutlu olmadığını gördüğüm için. Huzursuz, doyumsuz ve tehlikeli olduğunu gördüğüm için.
Tehlikeli mi?
Veya neşeyle güldü.
Ne kadar harika bir kompliman. Neden tehlikeliyim Şivek?
Neden mi? Çünkü erkeklerin gözünde bir nesne, sahip olunan, satın alınan, satılan bir nesne olduğunun farkındasın. Bu yüzden yalnızca sahiplerini kandırmayı, intikam almayı veya küçük elini Şivey'in dudaklarının üstüne koydu.
Sus, dedi. Kabalık etme.
Kabalık etmek istemediğini biliyorum. Seni affediyorum. Ama bu kadarı yeter. Şivek bu ikiyüzlülüğü ve belki de onu gerçekten kırmış olabileceğini düşününce kaşlarını fena çattı.
Veya'nın elinin hafif dokunuşunu hala dudaklarında hissedebiliyordu.
Özür dilerim, dedi.
Hayır hayır, Ay'dan geliyorsun. Nasıl bilebilirsin ki? Ayrıca sen bir erkeksin.
Yine de sana bir şey söyleyeceğim. Eğer Ay'daki kız kardeşlerinden birini alıp ona çizmelerini çıkartma, güzel bir banyo yapma, epilasyon yaptırma, bir çift sevimli sandalet giyme, göbeğine bir mücevher takma ve parfüm sürme olanağı tanınsaydı hoşuna giderdi. Senin de hoşuna giderdi doğrusu. Ama yapmazsınız. Kuramlarınızla siz zavallıcıklar, hep erkek ve kız kardeşler, hiç eğlence de yok.
Haklısın, dedi Şivek. Hiç eğlence yok. Hiçbir zaman. Anares'te bütün gün madenlerin derinlerinden kurşun çıkarırız. Gece olduğunda bir kaşık dolusu tuzlu suda pişirilmiş 3 holum tanesinden oluşan yemeğimizi yedikten sonra Odun'un sözlerini karşılıklı söyleriz. Yatma zamanına denk. Tabii ki yatağa ayrı ayrı ve çizmelerimizle gireriz. İyoca'yı yalnızca Takvar ve Sadık'ın alışacak kadar sık duyduğu ani fantezilerden birini kendi dilinde olduğu gibi akıcı sözcüklerle anlatabilecek ölçüde iyi bilmiyordu. Ama anlatımı kusurlu olsa da Veya'yı şaşırttı. Veya'nın boğuk kahkahası kendiliğinden yükseldi. Aman tanrım, komik de olabiliyorsun. Olmadığın herhangi bir şey var mı? Satıcı, dedi Shrek. Veya gülümseyerek onu inceledi. Duruşunda profesyonel, aktrisimsi bir şey vardı. İnsanlar genellikle birbirlerine çok yakından dikkatle bakmazlar. Eğer anneyle çocuk, doktorla hasta ya da iki sevgili değillerse. Shrek kalktı, daha yürümek istiyorum, dedi. Veya kalkmasına yardım etmesi için elini uzattı. Hareketi tembel ve davet ediciydi. Ama sesinde kararsız bir yumuşaklıkla, gerçekten de bir kardeş gibisin, dedi. Tut elimi, tekrar bırakırsın. Büyük bahçedeki patikalarda dolaştılar. Eski krallık günlerinden kalma bir müze olarak saklanan saraya girdiler. Çünkü Veya oradaki mücevherlere bakmayı çok sevdiğini söyledi. Kabartmalı kumaşlarla kaplı duvarlar ve oyma şömine tablolarından küstah lord ve prenslerin portreleri onlara bakıyordu. Odalar gümüşlerle, altınlarla, kristallerle, nadir tahtalarla, goblenlerle ve mücevherlerle doluydu. Kadife kordonların arasında muhafızlar duruyordu. Muhafızların siyah ve kızıl üniformaları oradaki görkemle asılı duran dokunmuş altınla örtülmüş tüyden yatak örtüleriyle uyum içindeydi. Ama yüzleri uymuyordu. Sıkılmış, yorulmuş, bütün gün yabancılar arasında ayakta durup anlamsız bir iş yapmaktan sıkılmış yüzlerdi bunlar. Shrek ve Veya içinde 1400 yıl önce Kraliçe Thea'nın o korkunç ve küstah kadının derileri diri diri yüzülmüş isyancıların yanık derilerinden yaptırdı ve vebaya yakalanmış halkının arasında Tanrı'ya bu salgını sona erdirmesi için yalvarmaya indiğinde giydiği pelerinin durduğu cam bir bölmeye girdiler. Bana fena halde keçi derisi gibi geliyor, dedi Veya cam bölmenindeki rengi atmış zamanın yıprattığı paçavrayı inceleyerek. Shrek'e baktı. İyi misin? Buradan çıkmak istiyorum. Dışarıya bahçeye çıkınca Shrek'in yüzünün beyazlığı azaldı. Ama dönüp saray duvarlarına nefretle baktı. Neden utancınıza sarılıyorsunuz? Ama hepsi yalnızca tarih. Böyle şeyler şimdi olamaz. Veya onu bir tiyatroya götürdü. Oyun genç evliler ve kaynanalarıyla ilgiliydi. Hiçbir zaman çiftleşmeden söz etmeyen ama çiftleşmeyle ilgili esprilerle doluydu. Shrek Veya'nın gülmeye çalıştı. Oyundan sonra kentin öte yanına bir lokantaya, inanılmaz derecede zengin bir yere gittiler. Yemek 100 birim tuttu. Öğleyin yemek yiyen Shrek şimdi pek az yedi. Ama Veya'nın ısrarına dayanamayarak 2-3 kadeh şarap içti. Şarap beklediğinden çok daha hoştu ve düşüncesini etkileyici herhangi bir etkisi yok gibi gözüküyordu. Yemeği ödeyecek kadar parası yoktu. Ama Veya hesabı paylaşmak için herhangi bir öneride bulunmadı. Yalnızca Shrek'e bir çek yazmasını önerdi. O da yazdı. Daha sonra kiralık bir arabayla Veya'nın dairesine gittiler. Veya araba masrafını da ona ödetti. Acaba diye düşündü Shrek. Veya aslında o gizemli varlık mıydı? Hani o fahişe denilen. Ama Odo'nun yazdığı kadarıyla fahişeler yoksul kadınlardı. Veya ise kesinlikle yoksul değildi. Anlattığına göre onun partisi, onun aşçısı, onun hizmetçisi ve onun kahyası tarafından hazırlanıyordu. Ayrıca üniversitedeki erkekler fahişelerden hayasız yaratıklar olarak tiksintiyle bahsediyorlardı. Halbuki Veya sürekli cilvelerine karşın cinsel konularda açık konuşmaya duyarlıydı. Shrek de onun yanında kendi dünyasında 10 yaşında utangaç bir çocuğun yanında olabileceği gibi sözcüklerine dikkat ediyordu. Veya'nın tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Veya'nın odaları büyük ve lükstü. Neonun ışıklarıyla parlayan manzarası görünüyordu. Ve bütün odalar beyaz döşenmişti. Halılar bile beyazdı. Ama Shrek lüksten bıkmıştı. Hem de uykusu gelmişti. Konukların gelmesi daha bir saat alırdı. Veya giysilerini değiştirirken Shrek oturma odasındaki büyük beyaz koltuklardan birinde uyuyakaldı. Hizmetçinin masada bir şeyler şıngırdatmasının sonucu uyandı ve iyi ulu kadınların resmi akşam giysisi olan kalçalardan aşağı inip bütün gövdeyi çıplak bırakan pilili bir etek giymiş Veya'nın odaya girdiğini gördü. Veya'nın göbeğinde bir mücevher parıldıyordu. Tıpkı bir çeyrek yüzyıl önce Kuzeybatısı Bölge Enstitüsü'nde Trin ve Bedab'la gördüğü filmlerdeki gibi. Aynısı. Yarı uyanık ve tahrik olmuş bir şekilde Veya'ya gözlerini dikti. Veya da biraz gülümseyerek ona bakıyordu. Veya onun yüzüne bakabilmek için yakınındaki alçak yastıklı tabureye oturdu. Beyaz eteğini düzeltti. Sonra, "Şimdi anlat bana, anarest erkeklerle kadınlar arasında gerçekten neler geçer?" dedi. İnanılmaz bir şeydi. Hem hizmetçi hem de kahyanın adamı odadaydı. Veya eşli olduğunu biliyordu. Şivek de onun evli olduğunu. Aralarında çiftleşmeyle ilgili tek bir sözcük geçmemişti. Ama Veya'nın giysileri, hareketleri, ses tonu açık bir davetten başka neydi ki? Bir erkekle bir kadın arasında aralarında ne geçmesini istiyorlarsa onun o geçer, dedi biraz sertçe. Tek tek ve birlikte istedikleri her neyse. O zaman sizin hiç ahlakınız olmadığı doğru mu? Dedi Veya şaşırmış ama durumdan hoşlanmış görünüyordu. Ne kastettiğini anlayamıyorum. Orada da birine zarar vermek buradakinin aynıdır. Yani o eski kuralların hepsinin olduğunu söylüyorsun. Ben ahlakın da din gibi bir batıl inanç olduğuna inanıyorum. Çöpe atılması gerekli. Ama benim toplumum, dedi Şivek, kafası iyice karışmıştı. Buna erişmek için bir çaba, ahlakçılığı çöpe atmaya tamam. Kuralları, yasaları, cezaları. Böylelikle insanlar iyiye kötüyü görünüp istediklerini seçebilirler. O zaman bütün şu yapları, şunu yapmaları atıyorsunuz. Ama sanırım siz odacılar tümüyle yanıldınız. Rahipleri, yargıçları, boşanma yasalarını, bütün hepsini çöpe attınız. Ama onların ardındaki gerçek sorunu sakladınız. Onu yalnızca içe, vicdanlarınızı açtınız, attınız. Ama hala orada. Eskiden daha da kölesiniz. Gerçekten özgür değilsiniz. Nereden biliyorsun? Bir dergide odaculuk hakkında bir makale okudum, dedi Veya. Ayrıca bütün gün birlikteydik. Seni tanımıyorum ama hakkında bazı şeyler biliyorum. Kafanda, o tüylü kafanda bir kraliçe Tia'nın bulunduğunu biliyorum. Eski Trinan serflerde yaptığı gibi sana emirler verip duruyor. Bunu yap diyor ve yapıyorsun. Yapma diyor, sen de yapmıyorsun. Yeri orası, dedi Şivek. Kafamın içi. Hayır, bir saray olsa daha iyiydi. O zaman isyan edebilirdin. Ederdin. Büyük büyük, büyük baban etti. Hiç olmazsa kaçmak için Ay'a gitti. Ama kraliçe Taya'yı yanında götürdü. Hala da sizinle. Belki. Ama o da Anarest'e bana birine zarar vermememi söylerse ancak kendime zarar vereceğimi öğrendi. Şu eski ikiyüzlülük. Yaşam bir kavgadır ve en güçlü olan kazanır. Uygarlığın tek yaptığı güzel sözlerle kanı ve nefreti gizlemek. Sizin uygarlığınızınki belki. Bizimki hiçbir şey gizlemiyor. Her şey açık. Kraliçe Tia orada kendi derisini giyiyor. Bir yasaya uyuyoruz. Yalnız tek bir yasaya. İnsan evrimi yasasına. Evrim yasası en güçlünün kazanacağını söyler. Evet, herhangi bir toplumsal türünün varlığından da en güçlü olan en toplumsal olandır. İnsan kavramlarına göre en ahlaki olan. Bak, Anarest'te ne avımız ne de düşmanımız var. Yalnızca birbirimiz varız. Birbirine zarar vermekle güç kazanılmaz. Yalnızca zayıflık kazanılabilir. Zarar vermek ya da vermemek beni ilgilendirmiyor. Başka insanlar beni ilgilendirmiyor. Başka kimseyi de.
İlgileniyormuş gibi yapıyorlar. Ben rol yapmak istemiyorum. Ben özgür olmak istiyorum.
Ama Veya, diyecek oldu Şivek yumuşak bir sesle. Çünkü özgürlük ya karısı onu çok etkilemişti. Tam o sırada kapı çaldı. Veya ayağa kalkıp eteğini düzeltti ve gülümseyerek konuklarını karşılamaya gitti. Sonraki bir saat boyunca 30-40 kişi geldi. Şivek başlangıçta mutsuz, doyumsuz ve sıkıntılı görünüyordu. Herkesin ellerinde kadehlerle ayakta durup gülümsediği ve yüksek sesle konuştuğu her zamanki partilerden biriydi bu. Ama yavaş yavaş daha eğlenceli olmaya başladı. Tartışmalar başladı, insanlar oturup konuşmaya başladılar. Evindeki partilere benzemeye başladı. Minik zarif pastalar, parça et ve balık dolaştırılıyordu. Boşalan kadehler dikkatli bir garson tarafından anında dolduruluyordu. Şivek bir içki aldı. Aylardır Uraslıların alkol yutmalarını seyredip durmuştu. Hiçbiri de hastalanmamıştı. İlaca benzer bir tadı vardı. Ama biri yalnızca karbonik asitli su olduğunu söyledi. Hoşuna gitmişti. Susamıştı. Bir dikişte içti. Birkaç kişi onunla fizikten bahsetmeye kararlıydı. Birisi kibardı. Şivek de bir süre ondan kaçmayı başardı. Çünkü fizikçi olmayanlarla fizikten konuşmaktan hoşlanmıyordu. Diğeri küstahtı ve ondan kurtulmak olanaksızdı. Ama Şivek rahatsızlığın konuşmasını kolaylaştırdığını fark etti. Adam anlaşılan çok parası olduğu için her şeyi biliyordu. Gördüğüm kadarıyla, dedi Şivek, sizin eş zamanlılık kuramınız zaman hakkındaki en açık gerçeği, zamanın geçtiği gerçeği yatsıyor. Fizikte insan nelere gerçek diyeceği konusunda dikkatli olmalı. Fizik iş hayatından farklıdır, dedi Şivek gayet yumuşak ve uyumlu bir tavırla. Ama yakındaki başka bir grupla dedikodu yapan veya sesindeki bu tonu duyunca dinlemek için onlara doğru döndü. Eş zamanlılık kuramının katı terimleri içindeki süreklilik fiziksel olarak nesnel bir olgu değil, öznel bir olgu olarak kabul edilir. Şimdi Diary'yi korkutmaya çalışmaktan vazgeçti. Bize bunu bebek dilinden ne anlama geldiğini anlat, dedi Vea. Keskinliği Şivek'in gülümsemesine yol açtı. Zamanın geçtiğini, önümüzden akıp gittiğini düşünürüz. Ama ya biz öne doğru, geçmişten geleceğe sürekli yeniyi keşfederek gidiyorsak? Böyle bir zaman akışı biraz kitap okumaya benzerdi. Anlıyor musunuz? Kitap orada, tümüyle kapağının içinde. Ama öyküyü okumak ve anlamak istiyorsanız ilk sayfadan başlamalı, sonra ilerlemeli, hep sırayla gitmelisiniz. Böylece evren çok büyük bir kitap. Biz de onun çok küçük oyuncuları, okuyucuları olurduk. Ama gerçek şu ki evreni bir süreklilik, bir akış olarak algılıyoruz, dedi Diary. Bu durumda daha yüksek bir düzlemde her şeyin sonsuza dek aynı anda var olabileceğini gösteren bu kuram ne işe yarar? Siz kuramcılar için eğlencelidir belki ama gerçek yaşamda hiç pratik kullanımı, gerçek yaşama hiç yararı yok. Eğer bir zaman makinesi yapamazsak, diye ekledi bir tür sert, sahte neşeyle. Ama evreni yalnızca sürekli olarak algılayamıyoruz, dedi Şivek. Hiç düş görmez misiniz Bay Değeri? Bir kerecik olsun birine bay demeyi anımsamış olmaktan gurur duyuyordu. Ne ilgisi var şimdi bunun? Görünüşe bakılırsa zamanı yalnızca bilinçli olduğumuzda algılıyoruz. Bir bebek için zaman yoktur. Geçmişle arasındaki uzaklığı ölçemez. Geçmişin şu anda nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamaz. Şu anın geleceğiyle nasıl ilişkili olacağını planlayamaz. Zamanın geçtiğini bilmez. Ölümü anlamaz. Erişkinin bilinçsiz aklı da onun gibidir. Düşte zaman yoktur. Süreklilik tümüyle değişmiştir. Neden ve sonuç birbirine karışır. Mit ve efsanede zaman yoktur. Masal bir zamanlar derken hangi geçmişten bahseder? Böylece gizemci mantığıyla bilinçaltını yeniden birleştirdiğinde her şeyin tek bir varlık olduğunu görür ve sonsuz geri dönüşü başlar. Evet, gizemciler, dedi utangaç adam şekli. Teberos 8. bin yılda yazmıştı. Bilinçsiz akıl evrenle aynı mekan ve zamandadır. Ama biz bebek değiliz, diye atıldı Diary. Akılcı insanlarız. Sizin eş zamanlılıklarınızın bir tür gizemci geri dönüşümü. Bir duraklama oldu. Bu arada Şivek istemediği bir pastaya uzanıp yedi. Bugün bir kez kendini kaybetmiş ve gülünç duruma düşmüştü. Bir kere yeterliydi. Belki onu, dedi, bir dengeye varma çabası olarak görebilirsiniz. Bakın, ardışıklık bizim doğrusal zaman duygumuzu ve evrim kanıtlarını gayet güzel açıklıyor. Yaratmayı ve ölümlülüğü de içeriyor. Ama orada duruyor. Değişen her şeyle ilgileniyor. Ama nesnelerin aynı zamanda nasıl kalıcı olduklarını açıklayamıyor. Yalnızca zamanın okundan bahsediyor. Ama zamanın çemberinden asla bahsetmiyor. Çember mi? Diye sordu sorguculardan nazik olanı. Anlamak için o kadar açık bir çaba gösteriyordu ki Şivek Diary'yi unuttu ve coşkuyla konuşmaya girişti. Elleriyle kollarını sanki dinleyicisine bahsettiği döngüleri ve salınımları maddesel olarak göstermek istermiş gibi sallıyordu. Zaman bir doğru olarak ilerlediği kadar döngüseldir de. Dönen bir gezegen görüyor musunuz? Bir döngü. Güneş etrafında bir yörünge bir yıl ediyor değil mi? İki yörünge iki yıl falan. Yörüngeleri sonsuza dek sayabilirsiniz. Bir gözlemci sayabilir. Aslında zamanı böyle bir sistemle sayarız. Zaman sayacını, saati bu oluşturur. Ama sistemin, döngünün içinde zaman nerededir? Başlangıç ve bitiş nerededir? Sonsuz yineleme zamansız bir süreçtir. Zamansal olarak görülebilmek için bir başka döngüsel veya döngüsel olmayan süreçle karşılaştırılması gerekir. Bu çok garip ve ilginç bir şey. Atomların, biliyorsunuz, döngüsel bir devinimi vardır. Kararlı bileşikler birbirlerine göre düzenli, döngüsel bir devinimi olan bileşenlerden oluşur. Aslında maddeye yeterince kalıcılık verip evrimi olanaklı kılan atomik minik zaman açısından tersine çevrilebilir döngüleridir. Ard arda eklenen minik zamansızlıklar zamanı oluşturur. Sonra daha büyük bir ölçekle kainat, bütün evrenin döngüsel bir süreç, bir genişleme ve daralma salınımı olduğunu, öncesi ve sonrası olmadığını düşünüyoruz. Yalnızca içinde yaşadığımız büyük döngülerin her birinin içinde doğrusal zaman, evrim, değişme vardır. O halde zamanın iki veçhesi vardır. Birincisi onsuz hiç değişmenin, ilerlemenin, yönün ve yaratmanın olmadığı ok, akan ırmak var. Sonra da onsuz karmaşanın, hüküm süreceği anların anlamsızca art arda dizileceği, saatlerin, mevsimlerin veya verilen sözlerin olmadığı bir dünyada yaşayacağımız çember veya döngü var. Aynı şey hakkında çelişen iki cümle söylemelisiniz dedi. Değeri, üstün bilginin verdiği sakinlikle. Başka bir deyişle, bu özelliklerden biri gerçek, diğeri yalnızca bir hayal. Birçok fizikçi böyle söyledi diye onayladı Schweck. Ama siz ne diyorsunuz dedi bilmek isteyen kişi. Şey, bunun güçlükten kurtulmak için kolay bir yol olduğunu sanıyorum. İnsan varlığı ya da oluşu bir hayal sanıp bir kenara atabilir mi? Varlıksız oluş anlamsızdır. Oluşsuz varlık çok sıkıcı olur. Eğer akıl zamanı bu iki şekilde algılayabiliyorsa, gerçek bir zaman bilgisi de zamanın iki özelliği veya süreci arasındaki ilişkinin anlaşılabileceği bir alan sunmalıdır. Ama bu bir tür anlamın ne yararı var, dedi değeri. Eğer pratik, teknolojik uygulamaları olmayacaksa, o zaman yalnızca kelime oyunu olmaz mı? Gerçek bir çıkarcı gibi soruyorsunuz, dedi Schweck. Oradaki hiç kimse değeriyi dağarcığındaki en aşağılayıcı sözle hakaret etmiş olduğunu anlamadı. Hatta değeri başıyla hafifçe onayladı ve bir kompliman olarak kabul etti. Ama veya bir gerilim sezmişti ve söze karıştı. Gerçekten söylediklerinin tek bir sözcüğünü anlamadım. Ama eğer kitap hakkında söylediklerini, her şeyin gerçekte şu anda var olduğunu gerçekten anladıysam, bana öyle geliyor ki geleceği önceden kestirebiliriz. Eğer şimdiden oradaysa. Hayır hayır dedi utangaç adam. Pek de utangaç olmayan bir tavırla. Bir kanepe veya ev gibi orada değiller. Zaman mekan değildir. Çevresinden dolaşamazsın. Veya başıyla onayladı. Kendi yerini bulunca rahatlamış gibiydi. Kadını yüksek düşünce ülkesinden kovmaktan cesaret almış görünen utangaç adam değeriye döndü ve bana zaman fiziğinin uygulama alanı ahlakmış gibi geliyor dedi. Bunu onaylıyor musunuz Doktor Schweck? Ahlak mı? Şey, bilmiyorum. Ben çoğunlukla matematikle uğraşıyorum. Ahlaki davranışların denklemleri çıkarılamaz. Neden olmasın? Dedi değeri. Schweck onu dikkate almadı. Ama haklısınız. Zaman bilimi ahlakla ilgili. Çünkü zaman duygumuz nedenle sonucu, araç ve amacı ayırt etme yeteneğimizle ilgili. Bebekler ya da hayvanlar şu anda yaptıklarıyla bu yüzden olacaklar. Arasındaki farkı anlamazlar. Bir makara sistemi kuramazlar. Söz veremezler. Biz yapabiliriz. Şimdi ile şimdi değil arasındaki farkı gördüğümüz için bağlantıyı kurabiliriz. İşte orada ahlak devreye girer. Sorumluluk. Kötü bir araçla iyi bir amaca ulaşabileceğini söylemek. Bu makarada bir ipi çekersem öbür makaradaki ağırlığın kalkacağını söylemek gibidir. Bir sözü tutmamak geçmişin gerçekliğini yatsımaktır. Bu yüzden de gerçek bir gelecekten umudunu yatsımak anlamına gelir. Eğer zaman ve us birbirlerinin işleviyse, eğer bir zamanın yaratıklarıysak, bunu bilerek en iyi şekilde yararlanmamız gerekir. Sorumluluk duyarak hareket etmemiz gerekir. Ayrım sonu.